Ayrım 20.
Üç büyük adam. Bildiğim bütün insanlar arasında bir seçme yapmam istense, ben üç insanı hepsinden üstün tutardım. Bunlardan biri Homeros'tur. Homeros, Aristoteles'ten ya da Varro'dan daha mı bilgilidir diyeceksiniz. Hayır. Hatta şiir sanatında Virgilius'un ondan hiç de aşağı kalmadığı ileri sürülebilir. Bu konuda hüküm vermek her ikisini de bilenlere düşer. Ben kendi hesabıma yalnız birini, Virgilius'u biliyorum. Açıkça söyleyeyim ki şiirde bu büyük Romalı'nın aşılabileceğini aklım almaz. Gerçi böyle söylerken Virgilius'un Homeros'tan esinlenip ders aldığını, onun ardından yürüdüğünü, koskoca Aenis'ini İlyada'nın bir parçasından çıkardığını da unutmamalıyız. Ama ben orasında değilim. Bu adamı büyük ve neredeyse insanüstü bir varlık sayarken ben birçok başka şeylere hesaba katıyorum. Hatta bazen dehasıyla bunca tanrılar yaratmış, insanları da kabul ettirmiş bir adamın tanrılar arasında yer almamış olmasına şaştığım bile oluyor. Körlüğüne, yoksulluğun ve bilimlerin gelişmesinden önce yaşamış olmasına karşın öyle gerçeklere ulaşmış ki, ondan sonra yeni bir düzen kurmak, bir savaşı yönetmek, dinden, felsefeden veya sanatlardan söz açmak isteyenler, hangi mezhepten olurlarsa olsunlar, hep ondan ders almışlar. Her şeyi bilen bu Yaman hocanın kitaplarını bütün bilgilerin kaynağı saymışlardır. Güzel ne, kötü ne, yararlı ne, zararlı ne? Bunları o daha iyi söyledi Kripsipos'tan, Krantor'dan. Ondan, o tükenmez kaynaktan gelir Permesos'un kutsal suları şairlere. Kalın Musa'ların yoldaşlarına onlardandır yıldızlara yükselen Homeros da. Bu cömert kaynağı sonrakiler akıttılar bütün kendi şiirlerine. Bir ırmak bir sürü dereceye bölündü, bir insanın mirasıyla beslenerek. Bu büyük adam, insan eserlerinin en değerlisini doğa düzenine aykırı giderek yaratmış. Çünkü doğuşta her şey kusurlu olduğu halde, Homeros'ta şiir ve daha birçok bilgiler çocukluk çağına olgun, kusursuz ve pürüzsüz olarak girmişler. Bu bakımdan onu ilk ve son şair de sayabiliriz. Eskilerin de çok güzel gördükleri gibi Homeros, kendinden önce gelenlerden hiç kimseyi taklit etmediği için, kendisinden sonrakilerden hiçbiri de onu taklit edememiştir. Aristoteles'e göre hayat ve hareket yalnız onun sözlerinde vardır. Yalnız onun sözleri özlü sözlerdir. Büyük İskender, Darius'tan aldığı ganimetler arasında değerli bir çekmece bulmuş ve demiş ki, "Bunun içine benim Homeros'umu koyun. Savaşlarda bana en doğru yolları gösteren odur." Anaksandridas'ın oğlu Kleomenes de Homeros'u askerlik sanatını çok iyi bildiği için Lakedemonyalıların şairi sayıyordu. Plutarkos'un Homeros'ta beğendiği taraf, onun insanı hiçbir zaman doyurup usandırmaması, okuyucuya durmadan değişen bir yüz göstermesi, her sayfada yeni bir güzelliğe bürünmesidir. Bu değeri Homeros'tan başkasında bulamazsınız. Delişmen Alkibiades, bir gün edebiyatla uğraşan birisinden İlyada'yı istemiş. Adam yok deyince Alkibiades tokadı yapıştırmış. Siz de bugün dua kitabı olmayan bir papaza ne dersiniz? Ksenofenes bir gün Siraküze kralı Hieron'a yoksulluğundan yakınırken iki kul tutmaya gücü olmadığını söylemiş. Hieron da demiş ki, iyi ama senden çok daha yoksul olan Homeros'un ölmüşken bile 10.000'den fazla kulu var. Panayetius'un Platon'a filozofların Homeros'u demesi de pek anlamlıdır. Bütün bunlardan başka onun kadar ün kazanmış kim var dünyada? Onun adı ve eserleri kadar dillere destan olmuş ne var? Troya, Helena ve savaşları belki de olmuş şeyler değildir. Ama onları bildiğimiz kadar neyi biliriz? Çocuklarımıza hala Homeros'un 3000 yıl önce uydurmuş olduğu adları veriyoruz. Hektor'u, Aşil'i kim tanımaz? Yalnız birkaç soy değil, ulusların birçoğu kaynaklarını bu masallarda arıyor. Türklerin padişahı 2. Mehmet, Papa 2. Pius'a şunları yazmış. İtalyanların bana düşman olmalarına şaşıyorum. Biz de İtalyanlar gibi Troyalıların soyundanız. Yunanlardan Hektor'un öcünü almak benim kadar onlara da düşer. Onlarsa bana karşı Yunanlıları tutuyorlar. Öyle büyük bir komedya ki bu İlyada, Yüzyıllardan beri krallar, devletler, imparatorlar sanki ondan aldıkları rolleri oynuyorlar. Bütün dünya bu komedyanın sahnesi oluyor, yedi büyük Yunan şehri arasında Homeros'un doğduğu yer konusu yüzünden kavga çıktı. Aslının bilinmemesi bile onun için bir onur oldu. Öteki büyük adam İskender'dir. Seferlerine kaç yaşında başladığını, ne kadar az bir kuvvetle ne büyük işler başardığını, ardından gelen görgülü ve ünlü dünya komutanları arasında daha çocukken kazandığı üstünlüğü, her tehlikeyi göze alarak, neredeyse haddini bilmeyerek diyecektim. Başardığı seferlerde, talihten gördüğü inanılmaz kolaylığı düşünün. 33 yaşında bu adam dünyada insan yaşayan bütün toprakları zaferle dolaşmış, yarım bir ömür içinde bir insanın gösterebileceği bütün kudreti göstermiş. O kadar ki İskender'in yaşını gördüğü işlere göre hesaplarsanız hiçbir insanın ulaşamayacağı bir yaş bulursunuz. İskender'in askerlerinden sayısız kral soyları türemiş. Ölümünden sonra dünya onun 4 komutanı arasında paylaşılmış. Uzun zamanda onların torunları elinde kalmış. İskender'in ahlak değerleri saymakla bitmez. Doğruluk, nefsine egemenlik, cömertlik, sözünde erlik, yakınlarına sevgi, düşmanlarına insanlık. Gerçekten onun ahlakına hiç diyecek yoktur. Gerçi pek nadir olarak haksızlıklar da etmiştir. Ama bu kadar büyük işler başarıp da haksızlık etmemek mümkün değildir. Bu gibi insanları hareketlerine egemen olan düşünceyle toptan yargılamak gerekir. Tebai'nin yıkılması, Memandros'un ve Epestion hakiminin, yüzlerce İranlı esirin, bir sürü Hintli askerin, çocuklarına varıncaya kadar bütün Kos halkını öldürmesi kolay, hoş görülecek işler değildir. Ama Kleitos'u öldürmekte işlediği suçu fazlasıyla ödemesi ve daha başka davranışları gösteriyor ki yüreği temizdi. İyilik için yaratılmış bir insandı. Onun hakkında pek yerinde olarak derler ki, iyilikleri doğasının, kötülükleri talihinin eseridir. Biraz kendini beğenmiş olmasına, kötülenmeye hiç dayanamamasına, Hintlileri asıp kesmekte pek ileri gitmesine gelince, bütün bunlar bence yaşına ve hayatının baş döndürücü hızına verilebilir. Ya askerlik değerleri, atılganlığı, tedbirliliği, sabrı, disiplini, ustalığı, mertliği, talihi, ki Anibal'i görmemiş olsaydık İskender'i bu bakımdan aşacak adam olmazdı. Bir erkek olarak tanrısal yaratılışı ve güzelliği, o genç, o dinç, o alev gibi yüz, o dimdik baş, o aslanca duruş, tıpkı Venüs'ün sevdiği sabah yıldızının deniz sularında yıkanmış temiz yüzünü gösterince karanlıkları dağıtması gibi. Bilgide ve düşüncedeki üstünlüğü, temiz, lekesiz ve eşsiz ününün büyüklüğü ve sürekliliği. Ölümünden sonra onun madalyalarını taşımayı herkes uğur sayıyordu. Krallardan söz etmemiştir. Hala bugün Müslümanlar, bütün tarihleri küçük gördükleri halde onun tarihine büyük bir değer verirler. Bütün bu değerleri bir araya getirerek düşünecek olursanız, İskender'i Sezar'dan bile üstün tutuşuma hak verirsiniz. Sezar onunla boy ölçüşebilecek tek adamdır. Hatta talihin İskender'e yardım ettiği kadar Sezar'a yardım etmediğini yatsımayız. İkisinin birçok tarafları birbirine eşittir. Ama Sezar'ın İskender'den üstün bir tarafı yoktur. Bu iki adam dünyanın dört bucağını kasıp kavuran iki yangın, iki seldi. Sezar'ın tutkusunda daha az taşkınlık olsa bile, sonunda hem kendisi, hem ülkesi, hem de dünya öyle felaketlere sürüklendi ki, her ikisinin değerlerini teraziye koyunca, İskender ister istemez daha ağır basıyor. Üçüncü ve bence en değerlisi Epaminondas'tır. Ünü ötekilerden çok daha azdır. Ama ün, değerin öz unsurlarından değildir. Epaminondas da dayatış ve yürek istediğiniz kadar, hem de tutkunun doğurduğu cinsten değil, bilginin ve aklın olgun bir ruha aşıladığı cinsten. Bundan yana İskender'den, Sezar'dan aşağı kalmaz. Çünkü kazandığı zaferler ne öyle çok, ne de öyle parlak olmamakla birlikte, ne koşullar altında kazanıldıkları düşünülecek olursa, hem çetinlik ve büyüklük, hem de yiğitlik ve askerlik bakımından onların zaferleri kadar değerlidir. Yunanlılar onu, hiç duraksamadan en büyük adamları saymışlardır. Yunanistan'ın en büyük adamı olunca da dünyanın en büyük adamı sayılmak zor değildir. Bilgisine ve olgunluğuna gelince, Yunanlılardan kalan bir söze göre onun kadar çok bilen ve onun kadar az konuşan adam yokmuş. Epaminondas, Pitagoras okulundandı. Az şey söylemiş, fakat söylediğini herkesten daha iyi söylemiş. Hatiplikte eşsiz ve çok inandırıcıymış. Ahlakına, vicdanına gelince, iş başına gelmiş insanların hiçbiri bundan yana onunla boy ölçüşemez. Bu tarafıyla, ki insan da asıl bu tarafıyla insandır, hiçbir filozoftan, hatta Sokrates'ten bile aşağı kalmaz. Epaminondas da ruh temizliği temelli, sürekli, değişmez, bozulmaz bir haldir. İskender'in bu tarafı onun yanında sönük, kaypak, katışık, yumuşak, gelişi güzel kalır. Eskiler büyük komutanları türlü halleriyle inceledikten sonra her birinde ünün asıl nedeni olan bir özel değer bulurlardı. Yalnız Epaminondas da erdem ve bilgi sürekli ve aynı derecede yüksekti. Yalnız o insan hayatının her yönünde, devlet işlerinde, kendi işlerinde, savaşta ve barışta, onurlu yaşayıp kahramanca ölmekte aynı büyüklüğü gösterebilmiştir. Ben hiçbir insanın hayatına her bakımdan onunkine duyduğum kadar saygı ve sevgi duymamışımdır. Şu kadar ki birlikte inat etmesinde ben yakın dostları gibi büyük bir ahlak üstünlüğü görmüyorum. Yalnız bu hareketini ne kadar yiğitçe ve saygıdeğer de olsa biraz çiğ buluyorum ve bu tarafına özenmeyi aklımdan geçirmiyorum. Ondan ayırt edemediğim tek insan Scipio Aemilianus'tur. Onun ölümü de o kadar kahramanca ve onurlu, bilimlerdeki anlatışı o kadar geniş ve derindir. Hayatında onu en çok sevindiren şeyin Leuctra'da kazandığı zaferle anasına babasına verdiği sevinç olduğu söylenmiştir. Onların sevincini böyle onurlu bir işten kendisinin duyduğu haklı ve derin sevince üstün tutması ne kadar anlamlıdır. Yurdunu kurtarmak için bile bir adamı sorgusuz sualsiz öldürmeyi doğru bulmazdı. İşte bunun için arkadaşı Pelopidas'ın Tebai'yi kurtarmak için giriştiği işi pek soğuk karşılamıştır. Bir savaşta bile karşı tarafta bulunan bir dosta rastlamaktan kaçınır, onu ölümden korumak isterdi. Epaminondas, Korintos yakınlarında Morel'in kapılarını tutmak isteyen Lakedemonyalıları mucizeyi andıran bir vuruşla yardıktan sonra kimseyi kovalayıp öldürmeden yürüyüp gitmişti yoluna. Düşmanlarına karşı bile bu kadar insanca davranan bu adamdan kuşkulanan Boiyetyalılar elinden başkomutanlığı aldılar. Böyle bir nedenle atılmak onun için ne büyük onur. Az sonra da hiç utanmadan ona tekrar yerini vermek zorunda kaldılar. Anladılar ki şan ve onurları, kurtuluşları ona bağlıydı. Zafer her gittiği yerde gölgesi gibi ardından geliyordu. Ülkesinin onunla parlayan yıldızı onun ölümüyle söndü. Yaşamımızı ölüm kaygısıyla, ölümümüzü de yaşama kaygısıyla bulandırıyoruz. Her şey mevsiminde. Her şey mevsiminde gerek. İyi şeyler ve onlarla birlikte her şey. Benim artık dua kitabıyla işim kalmadı. Quintius Flaminius'un ordusunun başında savaşa hazırlanırken bir kenara çekilip Tanrı'ya dua ettiğini görmüşler. Savaşı kazandığı halde yine de ayıplamışlar bu davranışını. Bilge, iyi şeylerde bile bir ölçü gözetir. Eudemonidas, Xenokrates'in pek ihtiyar halinde okula derse koştuğunu görmüş de, bu adam hala öğreniyor, ne zaman bilecek, demiş. Pliophomines de, kral Ptolemeus'u her gün silah kullanıp vücudunu işletiyor diye övenlere demiş ki, bu yaşta kralın silah talimleri yapması övünülecek bir şey değil, onun yapacağı iş artık silahları kullanmaktır. Bilgeler derler ki genç hazırlanmalı, ihtiyar yaşamalı. İnsan doğasında bilgelerin gördükleri en büyük kusuru da arzularımızın durmadan yenilenmesidir. Her gün hayata yeniden başlıyoruz. Öğrenmek ve arzu etmek iyi ama ihtiyarladığımızı da unutmamak gerekir. Bir ayağımız çukurdadır, hala içimize yeni istekler, dilekler doğar. Ölüm karşısına gelmiş, sen mezarını düşünecek yerde mermer yonturup evler yaptırmaktasın. Benim en uzun süreli niyetlerim nihayet bir yıllıktır. Ama göçmeye hazırlanıyorum. Yeni umutlara düşmekten, yeni işlere girişmekten kaçınıyorum. Bıraktığım her yeri son kez selamlıyorum. Benim olan her şeyden her gün biraz daha elimi çekiyorum. Bir hayli zamandır artık ne bir şey yitiyor ne de bir şey kazanıyorum. Kendisinden çok. Görmüyor muyuz?